Ayrım 22.
Ama artık durmuşlar, biraz önce geçtikleri yerlerde neler olduğuna daha dikkatle bakmaya koyulmuşlardı. Bizim kızın akılsızlığı yüzünden sizin de başınızı derde sokacaktık. Bizim için kendinizi tehlikeye attınız. Yok canım, dedi Hikmet Bey. Sizi gördüklerinde zaten korkup ne yaptıklarının farkına varmışlardı. Ben gelmeseydim de hallolurdu mesele. Ama birden dayanamadım onları silahlarıyla sizin kapıda görünce. Aslında sizin varlığınızın bana cesaret verdiğini itiraf etmeliyim. Eğer orada sizi göremeseydim dışarı çıkmakta tereddüt edebilirdim doğrusu. Ama sizin onları benden daha çok korkutabileceğinizi hissettim. Dilara Hanım kendisini daha önce iki serseriden kurtaran Ragıp Bey ile şimdi tersaneliler karşısında müdafaa eden Hikmet Bey'in tavırlarını elinde olmadan kıyaslıyordu. Bir keresinde Hikmet Bey Osman'a, "Onlar hep kıyaslarlar," demişti. Gördükleri bütün erkekleri birbirleriyle kıyaslar kadınlar. Hikmet Bey'in kendi rolünü önemsemeyen, cesaretini yok sayan, kendine büyük tehlike karşısında Dilara Hanım'la eş değer gören sözlerindeki inceliği elbette takdir ediyordu. İyi yetişmiş bir erkekle karşı karşıya olduğunu anlıyordu ama Ragıp Bey'in yalnızca dövdüğü serserilere değil, kurtardığı kadına bile meydan okuyan, cesaretini ve erkekliğini her an sınamaya hazır halindeki vahşilik Dilara Hanım'ı daha çok etkiliyordu. Erkeklerin yabaniliğini seviyordu. Olayın etkisinden kurtulmaya çalışan hizmetkarlar ellerinin titremesini önlemeye çalışarak kahvelerini getirdiler. Dilara Hanım çarşafının başını açarak dağınık saçlarını geriye doğru parmaklarıyla taradı. Bu halimin kusuruna bakmayın, çığlıkları duyunca kendimi nasıl dışarı attığımı bilemedim. Böyle saçım başım dağınık. Rica ederim hanımefendi, ben sizi böyle rahatsız etmemeliydim. Zaten hemen kalkıyorum. Lütfen kahvenizi için. Dilara Hanım konuşurken ayağa kalkmış, altın varaklı aynada Hikmet Bey'i sezdirmeden kendisine bir bakmış, saçlarına biraz daha çeki düzen vermişti. Müsaadenizle ben üstümü değiştirip hemen geliyorum. Lütfen siz rahatınıza bakın. Dilara Hanım çıktıktan sonra Hikmet Bey fincanını alıp geniş pencerenin önüne gitti. Biraz önce sanki hiçbir şey olmamış gibi sakin gözüken bahçeye bakarak kahvesini içmeye başladı. Kapının açıldığını duyunca, ''Ne kadar güzel bahçeniz var.'' diyerek döndü. Ama kapıda Dilara Hanım durmuyordu. Bu bazen Hikmet Bey'in başına gelirdi. Karşısındaki eşyanın ya da insanın bütününü değil, önce yalnızca bir parçasını görürdü. Ve ne tuhaftır ki parçasını bütününden önce fark ettiklerine daha çabuk bağlanırdı. Şimdi de göğsünün üstüne kavuşturulmuş, arasında kahverengi ciltli kitap tutan bir çift el gördü. İşaret parmaklarının uçları belli belirsiz orta parmağına doğru eğimli, eklemleri minicik kemik çıkıntıları yapan, uzun beyaz ve Hikmet Bey'in o güne dek gördüğü en masum eller. Gözlerini ellerden, o ellerin sahibinin yüzüne kaldırdı. Kahverengi bukledi, gür saçlar bir omzunun üstünden göğsüne bırakılmış, çenesi biraz sivrice, geniş alınlı oval bir çehre, şakaklarına doğru incelen kalınca kaşlar, karşısındakinin gözlerinin içine dupduru bakan siyah gözler, bir genç kız yüzü. Hayatla ilişkiye geçmemiş olanların cüretine ve saflığına sahip, gençliğin küstahlığını kuvvetli bir terbiyenin altına saklamayı başarmış, güzelliğiyle değil, aldırmazlığı ve dokunulmazlığıyla etkileyici bir genç kız duruyordu kapıda. İkisi de birbirlerine bir vakit aynı şaşkın tedirginlikle baktılar. İkisi de o salonda öyle birisiyle karşılaşmayı ummuyordu. ''Annemi mi bekliyordunuz?'' ''Evet efendim, sanırım Dilara Hanım'ın kerimesisiniz.'' ''Evet.'' Dilevser ya siz demedi ama tamamladığı cümle bu soruyu soruyordu. Ben komşunuzum. Hüseyin Hikmet, anneniz burada beklememi söylemişti. Annemin geldiğinizden haberi var mı? Dilevser bu soruyu öyle bir sormuştu ki bu saatte ziyaret biraz tuhaf değil mi? Sorusu söylenmediği halde duyuluyordu. Hikmet Bey güldü. Misafirlik için münasebetsiz bir saat olduğunun farkındayım efendim ama biraz olağanüstü bir sabah yaşadığımız için böyle oldu. Umarım sizi rahatsız etmedim. Estağfurullah, şaşırdım sadece. Sabahları burada pek kimseye rastlanmaz da. Hikmet Bey, Dilevser'in elleri arasında tuttuğu kitaba bakarak adını okumaya çalıştı. Ama kızın parmakları harflerin üzerine geldiği için göremedi. Ne okuduğunu merak etmişti. Açıkça sormaktan da utandı. Okumaya erkenden başlıyorsunuz galiba. Dilevser de elindeki kitaba sanki onun orada olduğunu unutmuş gibi baktı. Alışkanlık. Ben kitapsız dolaşamam. Hep elimin altında bir kitap bulunsun isterim. Annem marazi bir halde okuduğumu söylüyor. Neler okumaktan hoşlanırsınız en çok? Aslında annem haklı. Marazi bir oburluğum var okumak konusunda. Neredeyse her şeyi okurum ama en çok roman ve şiir severim. Hikmet Bey, şehirdeki isyanı, biraz önce olanları, hatta Dilara Hanım'ı Handis'i unutmuştu. Osmanlı'nın payitahtında edebiyattan konuşacak bir kadınla karşılaşabilmek, Hikmet Bey gibi erkekler için büyük bir nimetti. Kabalık kabul etmezseniz en çok hangi müellifi sevdiğinizi sorabilir miyim? Birçok müellifi severim ben ama galiba son zamanlarda en çok Tolstoy diye bir Rus müellifi var, onun tesiri altında kaldım. Anna Karenina adlı bir eserini okudum. Ben de çok severim o kitabı. Dilevser, karşılaştıklarından beri ilk kez dikkatle ve biraz da şaşırarak baktı Hikmet Bey'e. Siz de okudunuz mu? Evet, geçenlerde bir arkadaşım vermişti. Ben zaten Tolstoy'un bütün kitaplarını severim. Tolstoy denilince nedense benim aklıma kocaman iki avuç gelir. İçinden bütün hayatın aktığı iki el. Sanki hayatın her veçesini avuçlarında taşıyor o adam. Ben hiç öyle düşünmemiştim. Sanırım ben Anna Karenina'nın çektiği ıstırabın tesirinde kaldım. Erkekler ne kadar egoist davranıyorlar. Kadınların his dünyasına ne kadar yabancılar. Sizce sahiden bu kadar yabancı mıyız biz kadınların his alemine? Dilara Hanım içeri girdiğinde ikisi de sanki gizli bir şey konuşurken yakalanmışlar gibi susuverdiler. Aniden beliriveren bir suskunluk, birbirini tanımayan iki insanın soğuk ve sıkıcı suskunluğu değildi. Tam aksine birbirini çok iyi tanıyan ve aralarındaki bağlantıyı gizlemeye çalışan iki kişinin nefes alıp veren, canlı, neredeyse kendi özel diliyle konuşan, bir sözden çok daha dikkat çekici, gizli bir suç ortaklığıyla kıvranan suskunluğuydu. Dilara Hanım bir anlam veremediği bu tuhaf suskunluğu bozarak "Demek Dilevser'le tanıştınız." dedi. Hikmet Bey gülümseyerek cevap verdi. "Biraz kitaplardan konuştuk. Lakin tanıştık diyemeyiz. Ben hanımefendinin adının Dilevser olduğunu şimdi öğrendim. Galiba bu saatte karşısına çıkıp biraz şaşırtıp ürküttüm de onu." Dilevser, genç kızların her sözcükten başkalarının tahmin edemeyeceği, aklına gelmeyeceği anlamlar çıkartabilen duyarlılığıyla kendisinden bu salonda ilk kez küçük hanım olarak değil de hanımefendi olarak söz edildiğini duyunca belki de başka hiçbir sözcüğün sağlayamayacağı bir heyecanı, kendisine hep kapalı duran büyükler dünyasına bir kapı açıldığını görmenin sevincini hissetti. Dilara Hanım Dilevser'e neden sabahın o vaktinde salonlarında tanımadıkları bir erkek bulunduğunu açıklamaya ihtiyacı hissetti. Hikmet Bey olmasaydı bu sabah başımıza korkunç şeyler gelebilirdi. Nasıl korkunç şeyler anne? Ah Dilevser, biraz başını şu kitaplardan kaldırıp etrafına baksan artık. Sabahleyin neler olduğunu duymadın mı? Olup biteni, Hikmet Bey'in nasıl yetiştiğini, tersanelilerden kendilerini nasıl kurtardığını Hikmet Bey'i utandıracak bir övgüyle anlattı. Hikmet Bey engel olmak zorunda hissetti kendini. Anneniz nezaketinden dolayı biraz mübalağa ediyor efendim. Ben olmasam da cümlesini tamamlayamadı. Yıldız'dan sarayın bulunduğu yandan müthiş bir gürültüyle birlikte silah sesleri geldiğini duyarak kendilerine ait olmayan ama kendi hayatlarını kuşatan bir başka gerçeği, isyancıların elindeki başıboş bir şehirde savunmasız olduklarını, kırılgan hayatlarının yeni parçalanışların tehdidi altında olduğunu hatırladılar. Dilara Hanım sanki bir şey görmesi mümkünmüş gibi pencereye doğru yürürken bastırmaya çalıştığı heyecanıyla sordu. Ne oluyor acaba? Bilmiyorum dedi Hikmet Bey. Şimdi uşaklardan birini saraya gönderir ne olduğunu öğrenmeye çalışırım. Babam sabah erkenden saraya gitmişti. İnşallah kötü bir şey yoktur. Ama siz burada böyle yalnız kalamazsınız. Sabahki tersaneliler burada erkeksiz bir ev olduğunu keşfettiler. Ne yapacakları hiç belli olmaz. Bir süre bu olaylar yatışana kadar bizim konakta kalın lütfen. Ayrı bir misafir bölümümüz var. Sizi kimse rahatsız etmez. İsterseniz hizmetkarlarınızı da getirirsiniz. Evinizdeki rahatı sağlayabilir miyiz bilemiyorum ama bunun için elimizden geleni yaparız. Bir ana kızın bekar bir erkeğin evine konuk olmasının yol açacağı dedikoduları ve Ragıp Bey'in bundan hoşlanmayacağını düşünen Dilara Hanım hemen karşı çıktı. Teşekkür ederim ama sizi rahatsız etmek istemeyiz. Evlere saldıracaklarını sanmam. Hikmet Bey, Dilara Hanım'ın neden çekindiğini hemen anlamıştı. Dilara Hanım, bir başka zaman olsa böyle bir şeyi teklif etmeyi bile düşünmezdim ama gayri tabi hadiselerin cereyan ettiği günlerden geçiyoruz. Şu sırada hayatınızın emniyete alınması her türlü endişenin önünde gelir. Konakta misafirlik sırasında istemediğiniz sürece benimle karşılaşmazsınız bile. Tamamen size ait bir daireniz olacak. Biraz sonra bile ne olacağını bilemeyiz ama sizin hizmetkarlar da bizimkilere katılırsa hiç olmazsa bir evi savunacak bir güç teşkil edebiliriz. Dilara Hanım reddetmekten çok bir kabul edişi gösteren son itirazını yaparken aslında kendisinden ziyade Dilevser'i muhtemel bir saldırıda kızının başına gelebilecekleri düşünüyordu. Ama sizi çok rahatsız etmiş olacağız. Rica ederim hanımefendi, ne rahatsızlığı, bunu bir şeref kabul ederim. Ben müsaadenizle gidip hazırlıkları yaptırayım. Bu arada birini gönderip Yıldız'da olanları öğrenmeye çalışayım. Çıkmadan önce Hikmet Bey Dilevser'e döndü. Kitaplarınız için endişe etmeyin dedi. Misafirliğiniz sırasında mütevazi kütüphanem sizin okuma arzunuza cevap verebilir sanırım. Konağın bahçesinden babasını merak ederek hızla yürürken çabuk etkilenebilen, gördüklerinden dolayı bir halden bir hale savrulabilen, dirençsiz, korunaksız, zavallı insan ruhunun ta derinlerindeki, dünyanın etkilerine tümüyle kapalı, sadece ve sadece kendi yüreğinden gelen duygularla titreşen küçük Kozan'ın içinde ona gençliğini hatırlatan telaşlı bir neşe hissediyordu. Görünür, açık bir nedeni yoktu bu neşenin. Adı konmayan bir sezginin yarattığı belirsiz bir memnuniyetten, merceği buğulanmış bir teleskoptan görülen bir yıldız gibi varlığı bile kuşkulu bir hayalden kaynaklanıyordu. Hikmet Bey, kaderin kendisine yeniden hayal etme imkanını bağışlayacağına bir anda inanmıştı. Hayal edebilmek. Bu onun son yıllarda en çok arzuladığı ve bundan yoksun bırakıldığı için hayata küstüğü en büyük armağandı. Konağa girer girmez Hediye'nin dikkatli bakışları altında konukları için hazırlıklar yapılmasını emredip, uşaklardan birinin saraya babasından haber almaya, öbürünü de Rukiye ile birlikte gelip bir süre kalması için yazdığı bir mektupla Mihrişah Sultan'a gönderdi. Saraya giden uşak, Yıldız'a vardığında sarayın kapısının önünde en başlarında tersaneliler olmak üzere binlerce askerin biriktiğini, "Şeriat isteriz!" diye bağırarak o sırada sarayın kapısına yanaşmaya çalışan bir arabaya saldırdıklarını gördü. Arabanın basamaklarına çıkarak pencerelerden uzanıp içindekilere vuruyorlardı. Ana kapıya yanaşamayacağını anlayan arabacı, akıllı bir manevrayla arabasını kalabalıktan kaçırıp yan taraftaki saray hademelerinin kullandığı küçük kapıya doğru ilerlemeye başladı. Uşak da arabanın girmesi için açılan kapıya doğru yürüyordu. Araba içeri girerken o da kendisini tanıyan muhafızların izniyle içeri girebildi. Arabadan yüzleri kan içinde iki paşa indi. Çekilip koparılmış apoletleri omuzlarından rüküş süsler gibi sarkıyor, beyazlaşmaya başlamış sakallarına bulaşmış kanlarla bir savaştan çıkmışa benziyorlardı. Uşak, muhafızlarla saraya haber gönderip Reşit Paşa'yı görmek istediğini, oğlunun kendisini merak ettiğini bildirdi. Biraz sonra gelen bir muhafız, "Paşa Hazretleri Zat-ı Şahanelerinin yanında. Şu sıra seninle görüşemez ama kendisi afiyettedir. Oğlum merak etmesin buyurdular," dedi. Reşit Paşa padişahla birlikte büyük mabeyindeki orta salonda oturmuş, sadrazamlığı teklif etmek için adam gönderdiği Tevfik Paşa'dan gelecek cevabı beklerken, sıkıntıyla sigara içen padişahın arada bir göz attığı dışarıdaki kalabalığın uğultusu arasında söylenmelerini dinliyordu. "Bak hala bir cevap gelmedi. Ben bu adamı daha önce de hariciye nazırı yaptım, sadrazam yaptım. Bu adam o zaman da karar veremezdi. Şimdi ne sorular soruyor, karar vermek için neler düşünüp duruyordur. Gerçi ben de onun kararsızlığından dolayı sadrazam yapıyorum ya. Şu dünya ne tuhaf doktor. Bir adam imparatorluğun, bir kulun çıkabileceği en yüksek makamına karar veremediği için çıkacak. Niye dersen şu sıra bize hiç karar vermeyecek, hiç hakaret etmeyecek. Hadiselerin tekamülünü bekleyecek bir adam lazım. Karar veren biri yanlış bir karar verirse çünkü neler olur kimse bilemez." O sırada kalabalıkta bir kaynaşma oldu. "Ne oluyor doktor? Bir şeyler oluyor." Dikkatle kalabalığa bakınca bir Bahriye zabitinin kalabalığın arasında olduğunu, askerlerin zabiti hırpaladığını gördüler. Padişah telaşla ayağa kalktı. "Bunlar bu zabiti öldürecekler doktor. Derhal buna mani olmalıyız." Padişah yaverini çağırmak için ağzını açtığı sırada içeriye bir mabeyinci girdi. "Baş mabeyinci Ali Cevat Bey döndüler efendim. Huzura kabullerini istirham ediyorlar." Tevfik Paşa'ya gönderdiği adamının döndüğünü duyunca padişah bir an kalabalığa bakıp başını yeniden kapıya çevirdi. Derhal içeri alın. Başmabeyince soluk soluğa içeri girdi. Ne oldu Ali Cevat Bey, ne dedi Tevfik Paşa? Kabul etti sultanım. Padişah ciğerlerindeki bütün soluğu bir seferde boşaltıp koltuğuna oturdu. İyi. Dışarıdaki gürültüler artmıştı. Yeniden pencereye döndüğünde zabitin yüzünün lekeli bir kızıllıkla kaplandığını, askerlerin onu bazen ayaklarının altında tekmelediklerini, bazen de ayağa kaldırıp yumrukladıklarını gördü. Zabit sesini saraya, daha doğrusu kalabalığı seyrettiğini tahmin ettiği padişaha duyurabilmek için var gücüyle bağırıyordu. Ben vazifesini yapmış şerefli bir zabitim. Bir hatam varsa zat-ı şahaneleri versin cezamı. Ben cezama razıyım. Başmabeyince askerlerin arasındaki Bahriye zabitini tanıdı. Bu yüzbaşı Ali Kabuli Bey. İyi bir kaptandır kendisi. Şahsen de tanırım efendim. Bahriye'de takdir edilen bir zabittir. Padişah birden hiddetle ayağını yere vurdu. Nerede bu Şakir Paşa? Kapımızın önünde adam öldürüyorlar. Mabey'in müşiri ortada yok. Sarayımızda bir cinayeti önleyecek bir kimsemiz, bir zabitimiz, bir paşamız yok mu Ali Cevat Bey? Derhal git Şakir Paşa'yı bul. Bu işe bir nihayet versin. Zabiti alsın askerlerin elinden. Ali Cevat Bey yaşından umulmayacak bir çeviklikle neredeyse koşarak salonu terk edip telaşla Şakir Paşa'nın odasına girdiğinde, aceleden kapıyı bile vurmamış, Şakir Paşa'yı perdelerin arasına gizlenmiş vaziyette dışarıda olanları izlerken yakalamıştı. Paşa, paşa, olanları görmüyor musunuz? Masum bir insanı padişahımızın gözleri önünde öldürüyorlar. Size zat-ı şahanenin iradesini tebliğ ediyorum. Mabey'in müşiri olarak derhal dışarı çıkacak ve mağdur zabiti kalabalığın elinden alacaksınız. Şakir Paşa hızlı adımlarla yürüyerek Ali Cevat Bey'in önünden basamakları inip sarayın önüne çıktı. Gür sesi padişahın salonundan da duyuluyordu. Evlatlarım sakin olunuz. Padişahımızın fermanıdır. Bu zabit mücrim ise cezasını görecektir. Derhal mahkemeye edilecektir. O zabiti bana, kumandanınıza teslim edin. Kalabalık bir an duraksar gibi oldu ama aralarından bir tersaneli öfkeyle bağırdı. Sen bunun bize neler yaptığını biliyor musun paşa? Bir başka tersaneli de söze karıştı. Bizim zabitlerden yediğimiz dayaklardan haberdar mısın paşa efendi? Kalabalık Şakir Paşa'nın ortaya çıkmasıyla yatışacağına, sanki muhteşem bir seyircileri olduğunu, imparatorluğu yöneten kudretin kendilerini seyrettiğini fark etmiş ve seyircinin şanına layık bir gösteri yapmak istermiş gibi daha da azgınlaşmıştı. Padişah ıslak külden yapılmış bir heykel gibi solan yüzüyle, binlerce askerin çıplak elleriyle zabiti parçalamalarını, başını gövdesinden koparmalarını, başsız bedenini yerlerde sürüklerken kopardıkları başı seyircilerine göstermek için havaya kaldırmalarını seyretti. ''Ben buna müstahak olmak için ne yaptım, ne günah işledim doktor?'' dedi. ''Zabitlerimi gözlerimin önünde parçalıyorlar. Memleketi bu hale düşürenler dilerim Allah'tan cezalarını bulsunlar. Benden hep şikayet ettiler ama benim saltanatımda 30 küsur senedir böyle bir rezillik olmadı. Onlar geldiler. Bak şimdi neler oluyor.'' Reşit Paşa oturduğu yere çökmüş gibiydi. Padişahın söylediklerini duymuyor, hiçbir şey görmüyordu. Kulaklarında kalabalığın dinmeyen uğultusu, gözlerinin önünde kanlı göz kapakları aralık kalmış, boynundan parçalanmış damarları mor iplikler gibi sarkmış kopuk bir baş vardı. Bir ayaklanmanın nasıl bir şey olduğunu bir daha asla unutmayacağı bir biçimde öğrenmişti. 13. Konstantin onun ince kavisli çenesini sol eliyle sıkı sıkıya tutup yüzünü yana çevirerek şakağına düşen saçlarını sağ eliyle geriye ittikten sonra yanağında dilini dolaştırmaya başladığında Mehpare Hanım ne olacağını anlamış, bütün bedeni kasıklarından başlayarak heyecanla ve korkuyla kamaşmıştı. Erkeğin sağ elini tutarak dudaklarına götürdü. Bir kedi gibi küçük pembe diliyle avucunun içini yaladı. Bu ikisinin kendi aralarında hiç açıkça sözünü etmedikleri özel bir şifreydi. Konstantin ne yapacağını onun yanağını yalayarak göstermiş, o da onun avucuna diliyle dokunarak hazır olduğunu sezdirmişti. Şimdi tokatın inmesini, yanağındaki yanmayla birlikte bütün damarlarına bir ateşin yayılmasını bekliyordu ama tokat inmiyordu. Mehpare Hanım korkusu her an biraz daha çoğalarak bekliyordu. Gergin bir korku, kalın pütürlü siyah çuhadan bir kumaş gibi beyninin bütün kıvrımlarını sürtünerek gittikçe daha geniş bir alana yayılıyor, onu tuhaf bir baygınlığın kenarına kadar getiriyordu. Ağır ağır yayılıp onu karanlığın içine çeken bu siyah örtünün altında bıçak ucu gibi sivri ve keskin zevk çakıntıları beynini karıncalandırarak ardı ardına çakıp sönüyordu. Korkudan zevk almayı, kara tüylü bir kaplan gibi pençelerini bedeninin her yanına değdiren şehveti korkuyla keskinleştirip beslemeyi ona Konstantin öğretmişti. Elini yanağına yaklaştırırken korkuyu öyle bir noktada tutuyordu ki duyulan korku asla Mehpare Hanım'ı arzudan kopartıp telaşlandıracak kadar büyümüyor ama kendisini rahatça bırakmasına izin verecek kadar da azalmıyordu. Bir ustura ağzı gibi tenine değen korkuyla tokatın inmesini bekliyordu. Ama beklediği her zaman gerçekleşmiyordu. Ne zaman gerçekleşeceğini de bilmiyordu. Zaten sevişmelerini böylesine unutulmaz kılan da içinde her duygunun dolaşmasına imkan verecek kadar büyük olan bu bilinmezlikti. Mehpare Hanım ne zaman ne olacağını asla kestiremiyordu. Bu muğlaklık içinde olacakları beklerken olanlar kadar olmayanları da hayalhanesinde yaratıp onların da tadını hissedebiliyordu. Konstantin kasıklarını biraz geriye çekiyor, aralarındaki temas yalnızca küçük dokunuşlarla sürüyordu. O küçük dokunuşlar büyük bir darbenin geleceğinin işaretiydi. Mehpare Hanım onu bekliyordu. Her dokunuşla beklentisi ve isteği artıyor, yalvarıyor, bağırıyor, Rumca küfürler savuruyor ama delirtici küçük dokunuşlar bazen daireler çizerek, bazen yukarıdan aşağı iniş çıkışlarla sürüyor, en beklenmedik anda Konstantin birden bütün vücuduyla abanıyor ve kasıkları birbirine yapışıyordu. O zaman Mehpare Hanım bir dağın tepesinden boşluğa atılmış gibi içi kayarak bir çığlık koparıyor, birbiri ardına gelen darbelerle atıldığı boşluktan gökyüzüne doğru yükselmeye başlayıp artık bulutlara dokunacağını sandığı anda Konstantin aniden geri çekiliveriyor ve küçük dokunuşlara dönüp yanağını yalıyordu ve ansızın gelen tokatın sesi sanki bütün kainata yayılıyor, o sesle birlikte Mehpare Hanım'ın kasıklarından beynine kızıl bir ateş yükseliyordu. Bütün bunları yaparken Konstantin bir yandan da kulağına neler yaptıklarını Rumca ve Türkçe fısıldıyordu. Önce yavaşça soruyordu. Ne yapıyorum? Mehpare Hanım cevap vermekte geciktiğinde Konstantin ürkütücü bir sabırsızlıkla bağırıyordu ona. Söyle! Mehpare Hanım ne yaptıklarını söylüyordu. Kendi sesi uzun bir zincirin ucunda sallanan bir balyoz gibi içindeki bütün duvarlara şiddetle çarpıyor, birbiri ardına duvarlar acılı bir zevkle yıkılıyor ve bembeyaz sonsuz bir parlaklık onu bütün renklerden ve görüntülerden koparıp kucaklıyordu. Konstantin birden bir akşam denizi gibi durulup sakinleşti. Kasıkları birbirine yapışmıştı. Mehpare Hanım içinin dolduğunu, her zaman bir parçası eksik gibi olan bedeninin eksik olan parçasına kavuşup bütünleştiğini hissediyordu. O halde duruyorlardı. Konstantin bir üzüm tanesini emer gibi dudaklarının kenarını, ortasını küçük küçük parçalar halinde kendi dudaklarının arasına alıyor ve hemen bırakıyordu. Kımıldamak isteyen Mehpare Hanım'ı kollarının arasında sıkıp öyle tutarak, ''Şimdi kımıldama'' diyordu. ''Sadece ne yaptığımızı düşün, hiç kımıldamadan düşün.'' Mehpare Hanım ne yaptıklarını düşünüyordu. Bedenin kendinden geçmeye hazır olan hazzına, her şeyin farkında olan düşüncenin hazzını da ekliyordu. Mehpare Hanım'ın topuklardan başlayan bir titreme, küçük kasınmalar halinde gövdesine yükselirken, Konstantin kendini geri çekti. Kasıkları birbirinin sıcaklığını hissederken aralarında yalnızca küçük bir dokunuş olması, bir boşluğun kenarında asılı kalmak gibiydi. Mehpare Hanım neredeyse öfkeyle bağırdı. ''Hayır!''